Ayrım 12, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, sayfa 145. Pazar günleri. En çok ansıdığım günler nedense pazarlardır. Kendi halimize kalırdık. Serbest çalışır, hafta içindeki derslerimizi hazırlardık. Mevsim el veriyorsa kitaplarımızı alır, kırlara çıkardık. Ben çoğu kez demir yolu boyunca aşağılara doğru yürürdüm. Ya da Hasanoğlan deresindeki çayıra giderdim. Otların üstüne oturur, arkamı bir ağaca yaslardım. Yalnız kalmayı seviyordum. Hayaller kurardım, bir an önce mezun olmayı özlerdim. Öğrenciliğin verdiği sıkıntılardan usanmıştım artık. Yaşım 18-19'du. İçimde ümitler, istekler, heyecanlar vardı. Hayat hiç de istediğim gibi değildi. Kendi halinde bir öğrenci olduğum halde birçok arkadaşlarımca sevilmediğimi bilirdim. İç yapım gereği fazla girgin değildim. Çabuk çevre yapamazdım. Az arkadaşım olurdu ama iyi konuşurdum onlarla. Hep fikirler, sorunlar konuşurduk. Öbür arkadaşlarla da bazen tartıştığımız olurdu. Daha ilk yıldan gruplaşmalar başlamıştı bile. Biz gelmeden önce yaratılan Kızılçullu çifteler çatışması gittikçe kızışma eğilimi gösteriyordu. Tıpkı çiftelerdeki gibi ben üstünüm, sen üstünsün çekirdeğinden gelen Kızılçullulu arkadaşların oranın eski müdürü Emin Soysal'ı beğenip övmeleri, bizim de onu önemsemek istemeyişimiz gibi küçük köklere dayanan tartışmalar gün günden belirleniyor ve suyun üstüne çıkıyordu. Bu elbet bir başlangıçtı. Fakat tartışmalar yavaş yavaş genişliyor, her alanda fikir ve görüş ayrılıkları halini alıyordu. Dediğim gibi benim kavgacı bir kişiliğim yoktu. Tartışırken en yumuşak kelimeleri kullanmaya çalışırdım. Gene de fazla cereyan topladığımı fark ederdim. Nedenini bulamazdım bir türlü. Şu var ki boyuna kitap okurdum. Çok okumak gereğini anlamıştım. Bundan gocunan arkadaşlarımız olurdu. Bazen okuduğum kitapları kurcalar, yalan yanlış suçlamalarla kötülemeye kalkarlardı. O günler Panait Istrati'yi sevmiştim. Arka arkaya her kitabını severek okuyordum. Pazar günleri Angel Dayı, Akdeniz, Minka Abla ya da Baraga'nın Deve Dikenleri arkadaş adlı kitaplarından birisini koltuğuma kıstırdığım gibi kırlara açılırdım. Çoğu kez kendi başıma dolaşırdım. Kuytu bir yere oturur okurdum. Genç Adrien'in dünyası nasıl da hoşuma giderdi. Sere serpe özgür bir çocuktu. Doğayı ve insanları severdi, duyguluydu. Bazen şiir gibi akardı sahifeler. Kendimi bulurdum içinde. Kendi romanımı okur gibi coşkunlukla okurdum. Bazı yerlerini ezberlediğim olurdu. İskenderiye'nin rahlesinde ocağım Akdeniz güneşine karşı bazen bir haftalık kazancımı bir oturuşta yiyordum. Çünkü çok almak için çok vermek lazım. Orada can sıkıntısından patlayan zenginleri gördükçe zengin olmadığıma şükrederdim. Belleğime geçip yerleşiyordu bu cümleler. Beni büyülüyordu. Hala unutamıyorum. En çok sevdiğim yazarlar arasına karışmıştı İstrati. Enstitünün orta kısmında hemşerim olan çocuklar vardı. Memlekette babalarıyla da görüşürdük. Bana tembih ederlerdi. Aman göz kulak ol, iyi okusunlar, yardım et. Bazen bana gelirler, kitap isterlerdi. Bir gün tuttum birisine İstrati'nin bir kitabını verdim. Çok güzel bir kitaptır, ben çok beğeniyorum, oku dedim. Çok teşekkür edip gitti. O akşamüstüydü herhalde, tekrar geldi. Yüzü de bir durgundu. Kitabı usulca sıramın üstüne koydu. Ne o dedim, okudun mu, ne çabuk bitirdin.
Okumadım abi dedi.
Niye, neden bıraktın peki? Çocuk yutkundu, bir şey söyleyecekti, söyleyemedi. Üstelemedim, ağlayacak gibi oldu. Kolundan çekip dışarı götürdüm. Söylesene dedim, neden okumadın, sebebi ne?
Abi dedi, bu kitap iyi değilmiş.
Niye?
Bilmem.
Kim dedi? Hık mık söylettim. Yüksek kısımdaki ağabeylerden birisi görmüş elinde. Kimden aldın diye sormuş. Benden aldığını duyunca bir karıştırmış şöyle. Bu komünist kitabıdır demiş, okuma bunu. Götür ver, bir daha da ondan kitap alma. Duyunca şaşmış kalmıştım. Üstelik konuştuğumuz bir arkadaştı. Demek ki klikler ta o zamandan başlamıştı ve için için gelişiyordu. Bizi adım adım kovuşturdukları, ne yaptığımızı göz altında bulundurdukları söyleniyordu. İğreniyordum bu çeşit itişmelerden. Onun için hep yalnız kalıyordum. Hele ilk yıl bizim kolda hemen hemen arkadaşsızdım. İkinci yıl bizden sonraki sınıf bütün köy enstitülerinin ilk mezunlarıydılar ve her enstitüden seçme dörder beşer kişi gelmişti. Çok kuvvetli çocuklardı. Tez zamanda kendilerini kabul ettirdiler. Bizim kolada Cılavuz'dan, Arifiye'den, Kepirtepe'den, Akçadağ'dan iyi öğrenciler gelmişti. Ben Osman Nuri Alper'le iyi anlaştım. Soğuk, durgun fakat çok zeki bir çocuktu. Her şeyi kolayca öğreniyordu. Ders dışı zamanlarda hep birlikte dolaşırdık. O da benim gibi yoksul bir köylü çocuğuydu, doğuluydu. Onların daha da feci halini gözü yaşararak anlatırdı. Devletin köylü yararına çalışmadığını, güçlüklerin halkı ezdiğini söylerdi. Duyguları, düşünceleri bana benziyordu. Birbirimizi tanıdıkça arkadaşlığımız da derinleşti. Sanırım o günlerdeydi, Ankara'da bir sinemada Fakir Çocuklar diye bir film oynuyordu. Adı çok anıldığı için biz de gittik. Birçok arkadaşımız vardı. Çok etkilemişti bizi, ezilenlerin dramını ele almıştı. Fakir bir çocuğun binbir güçlük içinde nasıl okuduğunu, kendine ve yurda yararlı bir kişi olarak yetiştiğini yansıtıyordu. Sonunda toplumcu bir aydın olmuştu. Onun için kendisine kızanlar vardı ama o yolundan dönmüyordu. Kendi çıkarlarını bir yana itiyor, halk düşmanlarıyla savaşıyor, hayatını tehlikeye koymaktan çekinmiyordu. Film bittiği zaman heyecan içindeydik, yaşlı gözlerimizle dışarı çıktık. Osman Nuri boyuna elimi sıkıyor, duygularını böyle anlatıyordu bana. Hiç unutmam, çiftelerde arkadaşlarımızdan birisi koluma girdi. O güne kadar hep bana karşı olanlardan birisiydi. Azizim dedi, senden bin kere özür dilerim. Ben artık düzeldim, yolumu buldum. Çiftelerde sizi şikayet edenlerden birisi bendim. Burada da hep aleyhinde çalıştım. Ama şimdi anlıyorum ki sizler haklısınız. Zati biz hep aylak adamlarız, iyi düşünmüyoruz. Siz okuyorsunuz, meselelere eğiliyorsunuz. Bir şüphe vardı içimde ama iyi seçemiyordum. Şimdi anladım, beni artık dostum bil. Bana kitaplar salık ver, okuyacağım, kendimi yetiştireceğim. Sizin en iyi arkadaşınız olmaya çalışacağım. Estağfurullah filan diyor, nasıl karşılamalı bilemiyordum. Çocuk gerçekten içtenliydi. Bizi bir tatlıcıya götürdü, keşkül ısmarladı, boyuna konuştu. Varlıklı olduğunu bilirdim, bir köy ağasının oğluydu. Birden değişmiş bir hali vardı. Filmin etkisi geçince ne olacaktı acaba? Onu söyleyecek oldum, yemin şart etti, artık sizdenim dedi. Artık anladım, şöyle oldum, böyle oldum. Oradan çıkıp kitapçıya gittik, bizim seçtiğimiz kitaplardan aldı, bir epey para verdi. İstasyona kadar kol kola yürüdük, trende de aynı pencerenin önüne dikildik. Hep filmden, fakir halktan, ezenlerden, ezilenlerden, okumuşların neme gerekçiliğinden konuştuk. Bizden daha heyecanlıydı. Güzel Sanatlar kolunda 3 kişi olmuştuk artık. Birbirimizi hiç bırakmıyorduk. Pazar günleri kırlara çıkardık. Elimizde kitaplar, dergiler, okur, konuşur, aynı şeyleri aynı şekilde düşünerek birbirimizi tamamlardık. Yeni arkadaşımız gerçekten gayret harcıyordu. Gece gündüz çalışıyordu. Bir yandan da karşı hiziptekileri çekiştirirdi. Bizler onlar diye iki grup iyice belirmişti artık. Bu itişmeler hele öbür kollarda iyiden iyiye kızışmıştı. Her iki tarafta Ankara'ya indikçe kendilerine yakın çevrelerle değinti kurmuştu. Belki şikayetler, ihbarlar şimdiden başlamıştı bile. Bize ikide bir haber gelirdi. Şikayet edildik, polis arama yapabilir. Aman bavulunuzda, dolabınızda zararlı bir şey bulunmasın. O günler zararlı şey ne olabilirdi? Tan gazetesi, Yurt ve Dünya, Adımlar, Varlık dergileri, Haydar Rıfat'ın tercümeleri, Sabahattin Ali'nin kitapları. Gerçi bunlar piyasada serbestçe satılıyordu, biz de alıp okuyorduk. Ama bir bakıma da suç sayılıyordu. Haber gelince hemen saklar kaybederdik. Ya köylerimize gönderirdik ya da Hasanoğlan'da yaşlı bir kadın vardı, onun evine korduk. Bu birbirimizle uğraşmalar sonunda kıyasıya bir safhaya girdi ve köy enstitüsü düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Yalan yanlış haberler iletilerek sağcı çevrelerin gazabı körüklendi. İş enstitülerin kapatılmasına kadar vardırıldı. Fakat çatı başımıza öyle bir yıkıldı ki hem şikayet edenler hem şikayet edilenler hep altında kaldık. Gene de arada parsa toplayanlar, ödül kazananlar oldu. Sırası geldikçe anlatacağım. İkinci sınıftayken benim edebiyat şiir hevesim iyiden iyiye gelişmişti. Orhan Veli'yi, Melih Cevdet'i, Oktay Rıfat'ı, Cahit Sıtkı'yı, Fazıl Hüsnü'yü, sonra da Cahit Külebi'yi, Necati Cumalı'yı ezberlercesine okuyordum. Kendi kendime bir şeyler karalamaya çalışıyordum ama şairim diye ortaya çıkma cesaretim yoktu. Yazdıklarımı kimseye gösteremiyordum. O sıralarda bizim sınıfta Başaran, bizden sonraki sınıfta Osman Darıcı epey ün kazanmışlardı. Şiirleri büyük edebiyat dergilerinde yayınlanıyordu. Başarını hem yazdıklarıyla hem kişiliğiyle çok beğeniyordum. Kendi halinde ağır ve ciddi bir arkadaştı. İyi çalışıyordu. Gelişecekti muhakkak. Darıcı düz içinden gelmişti. Her haliyle güneyliydi. Neşeli, sıcak bir çocuktu. İyi arkadaş olmuştuk. Fakat şiir anlayışlarımız bağdaşmıyordu. Durmadan tartışıyorduk. O halk şairlerini seviyordu. Halk şairleri gibi şiir yazıyordu. Ben bunun çıkar yol olmadığını söylüyordum. Hocamız Sabahattin Eyüboğlu'nun bir karaca olan varken ikinci bir karaca olana ne lüzum var sözleriyle eski şiirin artık müzelik olduğunu, orada bırakılması gerektiğini ileri sürüyor, yeni şairlerin yeni anlatım yolları aramaları, eskiyi tekrar etmemeleri tezini savunuyordum. Çağdaş insanın sorunları var, bu sorunların şiire girmesi gerekir diyordum. Darıcı bunları kabul etmiyordu. Şiir fikir söylemez, kelimelerle güzellik yaratır diyordu. Daha çok Ahmet Kutsi'nin etkisi altındaydı. Bireyci bir sanat anlayışını benimsiyordu. Tartışmamız günlerce sürdü. Koluna girer, yarı gülümseyerek, yarı ciddi savını kabul ettirmeye çalışırdı. Sonra ben konuşmaya başlayınca kafasını yukarı yukarı sallardı. Bir gün sinirlendim. ''Hadi be'' dedim, ''seninle tartışılmaz. Nal diyorsun da mıh demiyorsun. Fikirlerinden, davalarından haberin yok. Halk şiirinde insanın meseleleri yoktur. Çünkü halk şairi aydın değildir. Sen halk şiirlerine özenirken aydın olduğunu unutuyorsun. O da kendince bir şeyler söyledi. Aydın olmak, politikacı olmak demek değildir filan dedi. Şekil bakımından halk şiirine yatan ağrısız, meselesiz bir şiirin yolcusuydu. Yeteneği olduğu halde pek gelişemeyeceğini tahmin ediyordum. Öyle de oldu. Devrin sanat ve fikir hareketlerini bilinçli olarak kovuşturur olmuştuk. Nurullah Ataç'ı, Suud Kemal Yetkin'i okuyorduk. Kesin bir yol seçememekle birlikte her birinden bir şeyler öğreniyorduk. Müzik çalışmaları dışında hep Osman Nuri ile birlikte okur, düşünür, konuşurduk. Neredeyse içgüdüsel bir eğilimle halktan yana olan şiirleri, yazıları beğenirdik. Aldığımız kültür rengi bunu gerektirirdi. Bazen içimde ağrılar duyardım. Neyi benimsemeli, neyi tutmalı, şu tarafa mı gitmeli, bu tarafa mı? O yaşlarda kaç yol ağzında şaşkın kalıyor insan ama el yordamı ile de olsa yavaş yavaş buluyor, yolunu seçiyor. Yıldız Eli. Birinci yılın sonunda çeşitli köy enstitülerinde 45'er gün süren öğretmenlik stajı yapardık. Kura çektik, bize Yıldız Eli çıktı. Mustafa Aydoğan'la birlikte gidecektik. Sivas yörelerini ilk görecektik. Daha önce oraya bazı arkadaşlarımız ekip olarak gitmişlerdi. Çok soğuk olduğundan söz ederler, Yıldız Eli değil Ayaz Eli der dururlardı. Lalabel istasyonundan trene bindik. Boz topraklar, yayvan tepeler, birkaç ağaçlı küçük istasyonlar, düzlükler. Derken uzaktan başı ak bir çadır gibi Erciyes, sonra Sivas, sonra Yıldız Eli. İstasyonda indik, akşam zamanıydı. Enstitüye nasıl gidebileceğimizi sorduk. Kuzeye doğru bir ovayı gösterdiler. Yürüyeceksiniz dediler, şimdi taşıt bulunmaz. Bavullarımızı yarın aldırmak üzere bir dükkana bıraktık, yürüdük. Haziran ortalarıydı. Bizim oralarda ekinler biçildiği halde buralarda daha göğüdü, yeni olgunlaşıyordu. Uzaktan yemyeşil pancar tarlaları görünüyordu. Bir yayla havası vardı nereye baksan. Geride ileride yüksek dağlar vardı. Köroğlu'nun at oynattığı yerler. Çamlıbel sırtları. Akşam sonu enstitüye vardık. Boz urbalı Karayağız çocuklar çevremizi kuşattılar. Zati duymuşlar geleceğimizi. Yüksek kısımdan deyince hepsinde bir ilgi, içtenli bir saygı. Ağabey, ağabey diye dolanıyorlar. Çiftelerden öğretmenimiz olan Osman Yalçın ve Şinasi Tamer buradalar. Birisi müdür, birisi eğitim başı. İkimizi de tanıdılar, yakınlık gösterdiler. Enstitünün konuk evinde yatak hazırlattılar. Ertesi günden başlayarak çalışmalara katıldık. Birimiz inşaata, birimiz tarım işlerine bakacaktık. Öğrencilerin birçoğu izindeydi. Kalanlar iş alanlarında çalışıyorlardı. Ayrıca akşamları serbest okuma saatleri vardı. Biz o saatlerde branşımızın içinde ders yapacaktık. Ben marşlar, türküler öğreteyim, bir şeyler bırakayım diyordum. Fakat zor oluyordu. Nedense çocuklar güç öğreniyorlardı. Hem yorgun oluyorlar hem de iyi bir müzik eğitimi görmedikleri için doğru dürüst ses birliği bile sağlayamıyordum. Her gün akşam 1 saat, 1,5 saat kanter içinde çalışırdım. Hele gündüzki iş gerçekten yorucu olurdu. Mercimek yolmak, kavaklığın otlarını çapalamak, meydanları temizlemek. Durmadan öğrencileri teşvik etmek, onlarla birlikte çalışmak. Bir de havasından mıydı neydi, öyle acıkıyordum ki öğleyi ya da akşamı zor ediyordum. Öğretmenler masasına oturuyorduk. İyi ki yemek boldu. Etli kuru fasulye, mercimekli bulgur pilavı, ne bulursak yiyor karnımızı doyuruyorduk. Enstitü yeni yeni tamamlanıyordu. Derenin öte geçesinde ahır yapılıyordu. Bu yanda ek yatakhane binası, öğretmen evleri tamamlanıyordu. Ortada geniş bir meydan vardı. Çeşme yeni bitmişti. Kavaklar büyüyordu. Sebzeler, bağlar yeşeriyordu. Fakat yüksek olduğu için burada domates kızarmaz diyorlardı. Ben ilk kalıyordum böyle bir yerde. Gerçekten değişik bir çevreydi. Kışın çok soğuk geçtiği, camların buz tutup dışarıların hiç görülmediği anlatılıyordu. Belliydi zaten. Bu mevsimde bile sabahları ayaz oluyordu. Birkaç çocuk vardı, adlarını şimdi bulamayacağım. Birisi enstitünün çamaşırını yıkayan kadının oğluydu, babası yoktu. Ezik fakat düşünmeye başlamış bir hali vardı, kitap okuyorlardı. İlk uyanışın heyecanı içindeydiler. Boş zamanlarında hemen yanıma sokulurlardı. Dilimin döndüğü kadar konuşurdum onlarla. Neyin neden böyle olduğunu, nasıl olması gerektiğini söylerdim. Gözleri parlardı her birinin, başlarını sallaya sallaya dinlerlerdi. Kitaplar salık verirdim, nefes nefese okurlardı. Kendi asıl öğretmenlerinden daha bir yakın buluyorlardı bizi, daha bir beğeniyorlardı. O günlere ait acı bir anım var, sonradan beni uğraştırdı, rüyalarıma bile girdi. Enstitünün civarında sahipsiz bir takım köpekler dolaşıyordu. Belki tehlikeli olabilirler, bunları öldürelim dedik. Gece bekçisi 1-2 tanesini vurmuş, arka ayağını tren kesmiş kötürüm bir köpek vardı. Aksar gezerdi oralarda, onu bulamamış. Ertesi gün çıktı ortaya. Bunu kim vuracak dedik, gönüllü yoktu. Küçük sınıflardı, tüfek atmayı bile bilmiyorlardı. Biz daha önce kamp yapmıştık, ateş etmeyi öğrenmiştik. Peki bunu da ben vurayım dedi, tarlanın ortasına doğru kovaladık. Karşısına geçip tüfeği çevirdim, hemen 3 adım önümdeydi. Durumu anlamış gibi mızıklanıyordu. Tam alnına nişan aldım. Tetiği çekince hiç sesi çıkmadı. İçli içli baktı yüzüme. Ben sana ne yaptım? Neden vurdun beni der gibiydi. Yıkılıp öldü. Fakat o bakışı günlerce gözümün önünden gitmedi. Sakat bir köpek nasıl böyle anlamlı bakabilmişti? Konuşur gibiydi. İçim karıştı. Beynim allak bullak oldu. Hala aklıma geldikçe ürperirim. Yaşayan bir canlıyı yok etmenin, öldürmenin ne demek olduğunu ilk kez o gün anladım. Pazar günleri çevrede dolaşırdık, tepelere çıkardık. O yakınlarda bir ılıca vardı, bir gün oraya gittik. Ilık bir suydu, köylüler göl yapmışlardı, girip yıkanıyorlardı. Tepelerde orman kalıntıları vardı, tek tük çamlar, ağaçlar, kütükleri. Kesile kesile bitmiş tükenmişti. Bozkırdı şimdi her yer. Nereye baksanız bırakılmış, değerlendirilmemiş topraklardı. Oysa su çıkarılsa, ağaçlansa, çalışılsa kim bilir neler olurdu buralarda. Nitekim enstitünün kurulduğu yer 2-3 yıl içinde hemen değişivermişti. Hele bir kavaklığı vardı, şimdiden sıra sıra büyümüştü. İleride bu kavaklar kesilip satılacak, parasıyla kamyon alınacak, su motoru alınacak, daha başka hayırlı işlere yatırılacaktı. Enstitüde günlük çalışmalar tıpkı öbür enstitülerde olduğu gibi yürütülüyordu. Öğrenciler iş içinde iş yaparak eğitiliyorlardı. Sıkılmak, usanmak ne kelime, eve mektup yazacak zaman yoktu. Yaz programı içindeydik. Bir de haftada 1-2 kitap okur özetlerdik. Biz oradayken enstitüye Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel geldi. Yanında başka konuklar da vardı. Bu arada oğlu Can da bulunuyordu. Can o zaman Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisiydi. Tanışırdık. Daha o zaman kalın sesli, kavrayışlı, güzel konuşan bir çocuktu. Balgat yakınlarında birlikte yüksek okullar kampı yapmıştık. Bülent Ecevit, Can, bizim Başaran, ben, daha başka edebiyat heveslisi çocuklar sık sık buluşurduk. Akşamları şiir okur, konuşur, birlikte otururduk. Can yıldız elinde beni görünce babasının ve öbür konukların yanından ayrıldı. Geldi koluma girdi. Enstitüyü birlikte gezdik. babasının yanında kaç gündür sıkıldığından, resmi konuşmalarından, karşılanıp uğurlanmalardan hoşlanmadığından söz etti. Ankara'dan haberler verdi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kaynaşma olduğunu, gericiler ve ırkçılar tarafından bazı profesör ve doçentler aleyhine komplolar hazırlandığını anlattı. Gidiş çok kötü dedi. Memlekette gericiler ağır basmaya başladı. Demokrasi iyi bir şey ama çok partili hayattan gericiler yararlanacak gibi, öyle görünüyor. Bu yollu ta yemek zamanına kadar konuştuk. Sonradan kaç kere ansıdım Can'ın sözlerine. Belki hep kendinin değil de bir kısmı babasının fikirleriydi. Ama yıllar geçtikçe nasıl da doğru çıktı o sözler. Aynen dediği oldu. Gericilik gittikçe azıttı. Bir gün geldi hilafetten bile söz eder oldular. O yıllarda rüyasında görse inanmazdı insan. Yemekte uzun bir sofra kurulmuştu. Bakan baştaydı. Biz de Can'la ta sonda bir köşeye oturmuştuk. Aramızda fiskosla konuşuyorduk. Öğretmenler Can'ın kim olduğunu bilmiyorlardı. Onun için bakan, ilgilenen yoktu. Böylesinden hoşlanıyordu o da. Sanatçı kişiliği olan özgür yaratılışlı bir çocuktu. Bir aralık Hasan Ali Yücel'in "Bizim Can nerede kaldı yahu?" dediği duyuldu. "Buradayım," dedi Can. "Arkadaşımla birlikte oturuyorum." Hep gözler bizim tarafa çevrildi. Bakanın oğlu olduğu anlaşılınca oradan kaldırıp daha ileride bir yere oturtmak istediler. Gitmedi. "Ne gereği var canım?" dedi. "Burada oturuyoruz işte." Bu sefer de yemekler, meyveler taşımaya başladılar. Kızıyordu Can böyle şeylere. Daha o yaşlarda doğulu davranışlara, alaturka alışkanlıklara belirgin bir karşı koyması vardı. Kişiliği öyle gelişiyordu. Uğurlama yapılırken "Ben bu işlere çok tutuluyorum," dedi. "Görmeyeyim şunu, haydi hoşça kal." Elimi bile sıkmadan gitti, bir cipin arkasına girdi. Biz Yıldız Elinde 45 gün kaldık, azdı ama maaş bile verdiler. Hayatta aldığım ilk maaştı. Kalın kumaştan bir ceket yaptırdım, bir de ince pantolon. Artanını babama götürdüm. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 155.